Ayrım 14.
Silah atışlarının ve bağırtıların nedeninin kendileri olduğunu sandılar. Oysa silah atışlarının, bağırtıların kesinlikle onlarla ilgisi yoktu. Aşağıda bataklıklarda kırmızı bir şeyler giymiş bir adam kaçıyordu. Anlaşılan Fransızlar ona ateş ediyor, ona bağırıyorlardı. Yasavul, "Bu bizim Tihon yahu," dedi. "O evet, ta kendisi." "Bak hayduta," dedi Denisov. Yasavul gözlerini küçülterek "sıyrılır" diye mırıldandı. Onların Tihon dedikleri adam ırmağa denin koştu. İçine daldı. Sular çevreye sıçradı. Bir an gözden gitti. Sonra dört ayak üstüne simsiyah bir durumda sudan çıktı. Gene kaçmaya başladı. Fransızlar durdular. "Yaman adam," dedi Yasavul. Denisov can sıkıntısı anlatan aynı tavırla. "Hay it herif," dedi. "Şimdiye değin ne halt etti yani bu?" Petya, "Kim bu adam?" diye sordu. "Bizden bir piyade Kazak. Onu bir dil yakalamaya yollamıştım." Petya, Denisov'un ağzından çıkan ilk sözcükle her şeyi anlamış gibi başını sallayarak, "Ha, evet, evet," dedi çabucak. Oysa tek bir sözcük anlamamıştı. Tihon Şerbatı'yı birlikte en gerekli adamlardan biriydi. Yat yakınındaki Pokrovskoye'de bir köylüydü. Denisov etkinliğin başında Pokrovskoye'ye geldiği ve her zamanki gibi muhtarı çağırtıp Fransızlar konusunda neler bildiklerini sorduğu zaman muhtar, bütün muhtarlar gibi kendini savunmak için hiçbir şey bilmediğini söylemişti. Ama Denisov ona amacının Fransızlara saldırmak olduğunu açıklayıp da köylerine gelip gelmediklerini sorunca muhtar çapulcuların geldiğini ama köylerinde bu işlerle yalnız Tişkas Çerbatı'nın uğraştığını söyledi. Denisov, Tihon'u çağırttı. Yaptıklarından ötürü onu övdü ve Çar'a yurda bağlılık, ülke oğullarının Fransızlara karşı beslemeleri gereken kin üzerine muhtarın yanında birkaç söz etti ona. Tihon, Denisov'un bu sözlerinden korkmuş gibi, "Biz Fransızlara bir kötülük yapmıyoruz," dedi. "Yalnız çocuklarla hani ya şöyle bir eğleni verecektik. Tam 20 çapulcu öldürdük. Yoksa kötü bir şey yapmadık." Ertesi gün Denisov, bu köylüyü büsbütün unutup da Pokrovskoye'den ayrıldığı sırada Tihon'un birliğe katıldığını, kendileriyle kalmasına izin verilmesini istediğini bildirdiler ona. Ve Denisov su getirmek, beygirleri yüzmek gibi kaba işler yapan Tihon, çok geçmeden çete savaşı için büyük bir istek ve yetenek gösterdi. Geceleri ganimet avına çıkar ve her defasında Fransız giysileri ve silahlarıyla dönerdi. Buyruk verildiği zaman tutsak da getirirdi. Denisov Tihon'u kaba işlerden almış, keşiflerde onu yanında götürmeye başlamış ve kazak yapmıştı. Tihon ata binmeyi sevmezdi. Her zaman yaya gider, hiçbir zaman da süvarilerden geri kalmazdı. Silahı daha çok gülünç olsun diye taşıdığı bir süvari çakmaklısı ile bir kargıdan ve kıllardan pireleri ayıklarken, iri kemikleri kemirirken bir kurdun dişlerini kullandığı gibi ustalıkla kullandığı bir baltayla sınırlıydı. Baltasını alabildiğine sallayarak kütükleri aynı düzlükte yarar, tersinden tutup ince değnekler yontar, kaşıklar oyardı. Denisov'un çetesinde ayrıcalıklı bir yeri vardı. Çok zor ve berbat bir iş yapmak, taşıt arabasını omuzlayıp çamurdan çıkarmak, atları kuyruğundan çekip bataklıktan kurtarmak, yüzmek, Fransızların içlerine sokulmak, günde 70 kilometre yol aşmak, gerektiği zaman gülerek Tihon'u gösterirdi herkes. "Bir şey olmaz iblise, ayı gibi sağlam," diyerek. Bir kez yakaladığı bir Fransız, Tihon'a tabancayla ateş etmiş ve kurşun arkadan kaba etine girmişti. Dıştan ve içten yalnız vodkayla sağaltılan bu yara, bütün birlikte Tihon'un hoş karşıladığı çok eğlenceli şakalara konu olmuştu. Kazaklar ona gülerek, "Ne o kardeş, artık gitmiyorsun ha, çarpıldın mı, ne oldu?" diyorlardı. Bu tür şakalar karşısında özellikle belini büküp yüzünü asar, kızmış gibi yaparak Fransızlara komik sövgüler savururdu. Bu olayın Tihon üzerindeki etkisi bu yaradan sonra seyrek tutsak getirmesi olmuştu yalnızca. Çetenin en yararlı, en yürekli adamıydı. Kimse onunki deyin baskın vermek fırsatı bulmaz, kimse onun deyin Fransız yakalamaz, onun deyin Fransız öldürmezdi. Bundan ötürü de bütün kazakların, süvarilerin eğlencesiydi. Kendisi de bu rütbeyi severek kabul etmişti. Tihon'u daha geceden Şamşevo'ya dil yakalamaya göndermişti Denisov. Ama bir Fransızla yetinmediğinden mi, yoksa gece uyuyakaldığından mı nedir, Tihon gündüzden çalılığa Fransızların ta ortalarına sokulmuş ve Denisov'un sırttan gördüğü Fransızlarca fark edilmişti. Denisov, anlaşılan Fransızların yakınlığına bakarak kesin olarak karar verdiği bir gün sonraki baskın üzerine Yasavul'la bir süre daha konuştuktan sonra atını çevirdi, geriye döndü. Petya'ya, "Hadi kardeşim, şimdi gidip kurunalım," dedi. Ormandaki toplanma yerine gelip durdu sonra. Çevresini dikkatle gözden geçirdi. Ormanda ağaçların arasından gömlekli, çarıklı, kazak kalpağı giymiş, tüfeği omzuna asılı, baltası belinde, uzun bacaklı bir adam, geniş, hafif adımlarla ve ellerini sallayarak geliyordu. Denisov'u görünce bu adam hemen çalılıklara bir şey fırlattı. Kenarları sarkan ıslak kalpağını çıkararak komutanına yaklaştı. Tihon'du bu çopur ve kırışık yüzü, küçücük gözleri mutluluk saçan bir neşeyle parlıyordu. Başını yukarı kaldırdı. Gülmemek için kendini tutuyormuş gibi gözlerini Denisov'a dikti. "Yahu nereye gittin?" diye sordu Denisov. "Nereye mi gittim?" "Fransız yakalamaya gittim," diye korkusuzca ve hızlı hızlı yanıt verdi. "Küpe gündüz niçin işlerine sokuldun hayvan? Ne oldu? Yakaladın mı?" "Yakalamasına yakaladım," dedi Tihon. "Nerede peki?" Tihon kıkırdadı. "İlkin daha gün ağarırken birini yakalamıştım," dedi ve çarıklı yassı ayaklarını daha genişçe açarak devam etti. "Ormana götürdüm. Baktım iyi değil, gidip şunun bir iyisini getireyim," dedim. Denisov Yasavul'a, "Bak hele hayduta, evet öyle," dedi. "Niçin onu getirmedin?" Tihon hemen öfkeyle sözünü kesti onun. "Niçin getireyim? Bir şeye yaramazdı ki. Size ne türlüsü gerek bilmez miyim ben?" "Bak hınzıra, Tihon devamla. "Başkasını aramaya gittim," dedi. "Şöyle sürünerek ormana sokuldum ve yattım." Tihon nasıl yaptığını göstermek için ansızın ve çevik bir devinimle karnı üstüne yattı. Biri göründü. Şöyle üstüne atıldım. Tihon hızla ve çevik bir devinimle sıçradı. "Yürü," dedim. "Yürü, yarbayın yanına." Çığlığı bastı. Orada 4 kişiydiler. Kasa turalarla üstüme atıldılar. Ben de baltayı şöyle bir çektim. Tihon ellerini sallayıp kaşlarını gözdağı verici bir tavırla ve göğsünü gererek bağırdı. "Ne var?" dedim. "Yanaşmayın." Yasavul parlayan gözlerini küçülterek, "Evet, su birikintisinden nasıl tabanları yağlayıp kaçtığını gördük," dedi. Petya şiddetli bir gülme isteği duyuyor ama herkesin gülmemek için kendini tuttuğunu görüyordu. Bütün bunların ne demek olduğunu anlamaksızın gözlerini hızla Tihon'un yüzünden Yasavul'un ve Denisov'un yüzüne kaydırıyordu. Denisov öfkeyle öksürerek, "İşi aptallığa vurma," dedi. "İlk yakaladığını niçin getirmedin?" Tihon bir eliyle sırtını, öbürüyle başını kaşımaya başladı ve birdenbire eksik dişini ortaya çıkaran, bu yüzden onu çentikli anlamına gelen Scerbati diye çağırıyorlardı, neşeli bir aptal gülümseyiş kapladı yüzünü. Denisov gülümsedi. Petya, Tihon'un da katıldığı şen bir kahkaha koyverdi. "Ama canım, ele gelir yanı yoktu," dedi Tihon. "Giysisi kötüydü, nereye götürecektim onu? Hem terbiyesizin biriydi." "Efendim, nasıl olur? Ben anaral oğluyum, gitmem," dedi bana. Denisov, "Ah hayvan herif," dedi. "Onu sorguya çekecektim." "Ben sorguya çektim onu," dedi Tihon. "Çok bir şey bilmiyorum," dedi. "Bizimkiler sayıca fazla ama işe yaramazlar," dedi. "Bunların yalnızca adı asker," dedi. "Bir bağırın her şeyi ele geçirirsiniz," dedi. Tihon neşeyle kararlı bir tavırla Denisov'un gözlerine bakarak bitirdi sözünü. Denisov sert bir sesle, "Şimdi 100 kırbacı yedin miydi, aptallığa vurmayı görürsün," dedi. "Kızacak ne var?" dedi Tihon. "Sizin bu Fransızlarınızı ben hiç mi görmedim sanki? Bak şimdi ortalık kararsın, sana istediğini getireyim. İstersen üçünü birden." Denisov, "Haydi gidelim," dedi. Toplanma yerine değin kaşları öfkeyle çatık, hiç konuşmadan gitti. Tihon arkadan geliyordu. Çalılıkları attığı bir çift çizmenin sözünü ederek kazakların onunla gülüştüğünü, ona güldüklerini duyuyordu Petya. Tihon'un sözleri ve gülümsemesi karşısında tutulduğu gülme nöbeti gecip de onun bir adam öldürdüğünü birdenbire anlayınca Petya fena oldu. Tutsak trompetçiye dönüp baktı. Yüreğinin sızladığını duydu. Ama bu duygu ancak bir an sürdü. Başını daha dik tutmak, yürekli olmak ve bulunduğu çevreye yakışan bir kimse olmak için ciddi bir tavırla Yasavul'a ertesi günkü devinim üzerine sorular sormak gereğini duydu. Gönderilmiş olan Subay Denisov'la karşılaştı yolda. Dolohov'un geleceğini, onun orada her şeyin yolunda gittiğini bildirdi. Denisov birdenbire neşelendi. Petya'yı yanına çağırdı. Biraz kendinden söz et bakalım dedi. Petya ailesinden ayrılıp Moskova'dan çıktıktan sonra alayına katılmış, çok geçmeden de büyük bir güce komuta eden bir generalin yaveri olmuştu. Subaylığa yükseleli ve özellikle seferi orduya girip Vyazma Savaşı'na katılalı beri, Petya artık büyüdüğü, adam olduğu için tatlı bir sevincin coşkunluğu içindeydi. Gerçek bir kahramanlık fırsatını kaçırmak korkusuyla arasız bir heyecan ve telaş duyuyordu. Orduda gördüğü, denediği şeylerden çok memnundu. Bununla birlikte asıl kahramanca işler şimdi onun bulunmadığı yerlerde oluyormuş gibi geliyordu ona. Ve şimdi bulunmadığı yerlere ulaşmak için içi içine sığmıyordu. 21 Ekim'de General Denisov'un müfrezesine birini göndermek istediğini söyleyince, Petya kendisinin gönderilmesini o deyin acıklı bir biçimde istedi ki General hayır diyemedi. Ama onu gönderirken Vyazma Savaşı'ndaki çılgınca devinimini gönderdiği yere yolu izleyerek gidecek yerde atını savaş çizgisine Fransız ateşi altına sürerek orada tabancasıyla iki el ateş etmesini anımsayarak Denisov'un herhangi bir devinimine katılmasını yasakladı. Denisov ona kalıp kalamayacağını sorduğu zaman Petya bundan ötürü kızarmış, şaşırmıştı. Orman kenarına gelinceye değin Petya, görevini eksiksiz yerine getirerek hemen dönmek düşüncesindeydi. Ama Fransızları Tihon'u görüp de gece kesinlikle baskın verileceğini öğrenince, şimdiye değin çok saygı gösterdiği generalin değersiz bir adam, bir Alman olduğuna, Denisov'un, Yasavul'un, Tihon'un birer kahraman olduklarına, zor bir anda onları bırakıp gitmenin ayıp olacağına, bir görüşten diğerine geçişte gençlere özgü bir hızla karar verdiği içinden. Denisov, Petya ve Yasavul'la toplanma yerine vardığı zaman ortalık artık kararıyordu. Yarı karanlıkta eğerli atlar, alanda kulübecikler kuran ve Fransızlar dumanı görmesin diye ormanın sel çukurunda kor durumuna gelmiş ateşler yakan kazaklar, süvariler görünüyordu. Küçük bir kulübenin sofasında bir kazak kollarını sıvamış koyun eti doğuruyordu. Kulübenin içinde Denisov birliğinden 3 subay vardı. Bir kapıyı masa haline getirmeye çalışıyorlardı. Islak giysilerini çıkarıp kurutmaya verdi ve hemen yemek masası kurma işinde subaylara yardıma koyuldu Petya. 10 dakika sonra masa hazırlanmış, üstü sofra beziyle örtülmüştü. Masada vodka, bir matara rom, beyaz ekmek, kavrulmuş koyun eti ve tuz vardı. Petya subaylarla birlikte sofraya oturup her yerinden yağlar akan elleriyle güzel kokulu yağlı koyun etini parçalarken herkese karşı derin ve çocukça bir sevginin yüreğinde heyecanını duyuyor, bunun için başkalarının da kendisine karşı aynı duyguyu beslediğine inanıyordu. Denisov'a seslenerek, ne dersiniz Vasili Fedorovich dedi. Sizinle bir gün kalırsam bir şey olur mu? Yanıtını kendisi verdi. Öğrenmem buyurulmuştu, işte ben de öğreniyorum. Bırakın beni. Ödül istemiyorum. Şunu istiyorum ki... Dişlerini sıktı, dik tuttuğu başını sarsıp elini sallayarak çevresine bakındı. Denisov gülümseyerek, en önemli yere diye yineledi. Petya, yalnız rica ederim, bana bir takım veriniz. Ben komuta edeyim diye devam etti. Ne olursunuz? Ah, bıçak mı? Eti kesmek isteyen bir subaya döndü. Çakısını ona uzattı. Subay çakıyı beğendiğini söyledi Petya kızarak. Sizde kalsın efendim, ben de bundan çok var dedi. Ay büsbütün unutmuşum be yahu diye birdenbire bağırdı. Ben de kuru üzüm var, çok güzel, çekirdeksiz. Bizim kantinci yenidir, çok iyi malları var. Yarım kilo aldım. Tatlısız yapamam, ister misiniz? Petya sofaya, kazakın yanına koştu. İçinde yarım kilo değin kuru üzüm bulunan bir çıkın getirdi. Yiyiniz baylar, yiyiniz. Yasavul'a dönerek, kahve cezvesi gerekmez mi dedi. Bizim kantinciden güzel bir cezve satın aldım. Çok güzel şeyler var onda. Hem de çok namuslu bir adam. İşin başı bu. Size kesinlikle göndereceğim. Hem belki de çakmak taşlarınız tükenmiştir. Olur ya. Yanıma aldım işte burada. Çıkınını gösterdi. 100 tane çakmak taşı var. Çok ucuza aldım. Ne deyin gerekliyse alın lütfen. Yoksa hepsi. Fazla gevezelik ettiğini düşünerek birdenbire sustu ve kızardı. Başka budalalıklar edip etmediğini anımsamaya çalıştı. O gün olup bitenleri anımsayarak trompetçi Fransız'la ilgili izlenimleri üzerinde durdu. Bizim için çok iyi ama onun için. Onu nereye soktular? karnını doyurdular mı? Bir kötülük ettiler mi ona? Diye düşündü. Ama çakmak taşları konusunda fazla gevezelik ettiğini duyumsayarak konuşmaktan çekiniyordu artık. Sorsam mı acaba? Kendisi çocuk olduğu için çocuğa acıdı diyecekler. Ne biçim çocuk olduğumu yarın onlara gösteririm. Sonra ayıp mı olur acaba? Hepsi bir. Ve hemen kızararak yüzlerinde alay ifadesi belirip belirmediğini görmek için ürkek ürkek subaylara bakıp şöyle dedi. Tutsak alınan şu çocuğu çağırmak ayıp mı olur? Yemek için ona bir şey vermek belki. Denisov bu anımsatmada ayıp bir şey görmeyerek, ''Ya zavallı çocukcağız'' dedi. ''Çağırın buraya.'' ''Adı Vincent Bosse, çağırın.'' ''Ben çağırırım.'' dedi Petya. Denisov, ''Çağır, çağır, zavallı çocuk.'' diye yineledi. Denisov bunları söylerken Petya kapıda duruyordu. Subayların arasından geçti, Denisov'un yanına sokuldu. ''İzin verin sizi öpeyim dostum.'' dedi. ''Ah ne güzel, ne güzel.'' Denisov'u öptü ve dışarıya koştu. Kapının önünde durarak bağırdı. ''Brosse, Vincent.'' Karanlıkta bir ses. ''Kimi arıyorsunuz bayım?'' diye sordu. Petya, bugün tutsak alınan genç Fransızı aradığını söyledi. Kazak. ''Ha, Vesioni mi?'' dedi. Vincent adını Kazaklar Vesioni, köylüler ve askerler Visenia biçimine sokmuşlardı. Her iki biçimde de baharın akla gelmesi genç Fransızın durumuna uygun düşüyordu. Karanlıkta ağızdan ağıza geçerek giden sesler ve gülüşmeler duyuldu. Şurada ateşin yanında ısınıyordu. Hey Visenia, Visenia, Viseni. Petya'nın yanında duran bir kazak. Oğlan açık göz dedi. Biraz önce karnını doyurduk. Çok acıkmıştı. Karanlıkta ayak sesleri duyuldu. Çıplak ayaklarını çamurda şaplatarak kapıya yaklaştı trompetçi. Petya. Ah siz misiniz? Yemek ister misiniz? Korkmayın size bir kötülük yapmayacaklar. Girin, girin. Ürkek ürkek ve sevecenlikle koluna dokunarak ekledi. Girin, girin. ''Teşekkür ederim efendim.'' diye yanıt verdi çocuk. Ve çamurlu ayaklarını kapının eşiğine silmeye başladı. Petya trompetçiye çok şeyler söylemek istiyor ama göze alamıyordu. Sofada onun yanında ayak değiştirip duruyordu. Sonunda karanlıkta elini tutup sıktı. Sevecen bir fısıltıyla ''Girin, girin.'' diye yineledi. Kendi kendine ''Ah ona ne iyilik etsem acaba?'' dedi ve kapıyı açarak genç çocuğa yanından yol verdi. Trompetçi kulübeye girince Petya, dikkati üzerine çekmeyi onur kırıcı sayarak ondan uzakta oturdu. Cebindeki paraları yokluyor, onları trompetçiye vermenin ayıp olup olmayacağını kestirmeye çalışıyordu. Petya'nın dikkati, Denisov'un buyruğuyla kendisine vodka, koyun eti verilen, çetede alıkonulması ve diğer tutsaklarla karıştırılmaması için Rus kaftanı giydirilmesi buyrulan trompetçiden Dolohov'un gelmesiyle ayrılmıştı. Dolohov'un olağanüstü yiğitliğine, Fransızlara karşı acımasızlığına ilişkin orduda birçok öykü dinlemişti. Bu nedenle Dolohov kulübeye girdiği andan beri gözlerini ayırmadan ona bakıyor, Dolohov'un meclisine yakışmayan bir insan olmamak için dik tuttuğu başını sarsarak daha yiğit görünmeye çalışıyordu. Petya, Dolohov'un kılığı, sadeliği karşısında şaşkınlığa düşmüştü. Denisov çekmen giyiyordu, sakal bırakmıştı. Göğsünde ermiş Nikolay'ın kutsal tasvirini taşıyor, konuşmasında ve bütün tavırlarında makamının özelliğini belli ediyordu. Eskiden Moskova'da İran giysisi giyen Dolohov da, şimdi tersine en titiz bir muhafız subayının kılığı vardı. Temizce tıraş olmuştu. Düğme iliğine Georgiev nişanı ilişik pamuklu bir muhafız ceketi giyiyordu. Başında düz giydiği bir şapka vardı. Islak yamcısını köşede çıkardı. Denisov'a yaklaşarak, kimseyle hoşbeş etmeden hemen durum üzerine sorular sormaya başladı. Denisov, taşıt kolu konusunda büyük birliklerin kurdukları tasarıları, Petya ile gelen mektubu, iki generale verdiği yanıtı bildirdi ona. Sonra da Fransız birliği konusunda bütün bildiklerini anlattı. Dolohov, bu böyle ama sayılarını ve hangi birlikler olduklarını bilmek gerek dedi. Gidip görmeli. Ne deyin olduklarını bilmeden işe girişilemez. Ben sağlam iş görmeyi severim. Baylardan biri benimle onların karargahına gelmek istemez mi? Yanımda üniformam da var. Petya atıldı. Ben gelirim sizinle diye bağırdı. Denisov Dolohov'a döndü. Gitmene gerek yok dedi. Hele buna gelince hiç bırakmam onu. Petya. İyi doğrusu diye bağırdı. Niçin gitmeyecekmişim? Gerek yok da ondan. Ama bağışlayınız beni çünkü gideceğim işte bu. Dolohov'a dönerek sordu. Alıyor musunuz beni yanınıza? Dolohov Fransız trompetçisinin yüzüne dikkatle bakarak dalgın dalgın. Niçin almayayım diye yanıt verdi. Denisov'a dönerek sordu sonra. Bu delikanlı çoktan mı yanınızda? Bugün yakaladılar ama bir şey bilmiyor. Yanımda alıkoydum onu. Dolohov. Peki öbürlerini ne yapıyorsun diye sordu. Denisov birdenbire kızararak. Ne mi yapıyorum? Makbuz karşılığında gönderiyorum diye bağırdı. Ve çekinmeden söyleyebilirim ki sorumluluğunu vicdanımda taşıdığım tek bir kimse yok. 30 ya da 100 kişiyi muhafızların gözetimi altında kente göndermek, açık söyleyeyim, askerliğin onurunu ilekemekten daha mı zor yani? Dolov soğuk bir gülümsemeyle. Bak, 16 yaşındaki küçük konta bu çeşit tatlı sözleri söylemek yakışır, dedi. Ama sen bunları artık bir yana bırakmalısın. Petya sıkılganlıkla, ben bir şey söylemiyorum ki. Yalnız sizinle kesinlikle geleceğim diyorum, dedi. Dolov Denisov'u kızdıran bu konudan özel bir haz duyuyormuş gibi. Senin ve benim için, dost, bütün bu çeşit nezaketleri bir yana bırakma zamanı geldi artık, diye devam etti. Peki bunu niçin yanında tutuyorsun, diyerek başını salladı. Ona acıdığın için mi? Senin o makbuzlarını biz biliriz. 100 kişi gönderirsin ama oraya 30 kişi varır. Yolda açlıktan ölürler ya da öldürülürler. Tutsak almamak da aynı şey değil mi? Yasavul ışıklı gözlerini küçülterek doğru der gibi başını salladı. Hepsi bir, sözü uzatmaya gerek yok. Ahlaki sorumluluğu üzerime almak istemem. Ölecekler diyorsun, iyi ya. Benim elimde ölmesinler de. Dolohov güldü. Beni yakalamaları onlara 20 kez buyurulmadı, inanır mısın? Yakalasalar beni de, şövalyeliğine bakmadan seni de Akkavak dalında sallandırırlar. Sustu. Ama işe gelelim biz. Kazakı mı, eşyaları aramaya göndermeli. Bende 2 Fransız üniforması var. E birlikte gidelim mi diye Petya'ya sordu. Petya kulaklarına değin kızardı. Ben mi? Evet evet kesinlikle diye bağırdı Denisov'a bakarak. Dolohov tutsaklara yapılacak işlem üzerinde Denisov'la tartışırken Petya gene bir tedirginlik, bir telaş duyumsadı. Ama onların neden söz ettiklerini iyice anlayamadı gene. Büyükler tanınmış kimseler böyle düşünüyorlarsa demek böyle gerekli, demek böylesi iyi diye düşündü. Asıl sorun kendine boyun eğdiğimi, bana buyurabildiğini Denisov'un aklına getirmemesidir. Kesinlikle Dolohov'la Fransız karargahına gideceğim. Bu işi o yapabiliyorsa ben de yaparım.